Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 24 Haziran 1404 Hicri Kameri, 24 Cemadüsani 1447 Miladi 15 Aralık 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Bin Çeyre Bir Tarih Podcast'ı İman Nuru Daha İyi Yaşamak ve Kalıcı Öğretir isimli program dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mesut Ketani, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Irakçı Lukashenko ile görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı Avustralya'nın Sydney kentindeki şiddetli saldırıyı kınadı. Ordu Genel Komutanı ordu caydırıcı teknolojilerin yaratılmasına odaklanmıştır. Afganistan'ın İran ile ticareti geliştirme vurgusu yaptı. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı'nın danışmanı Siyonizm'e yönelik nefret her geçen gün artıyor. Hamas dini provokasyon politikası öfke ve çatışmayı artıracaktır. Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor. İsrail'in Kudüs ile Ramallah arasındaki iletişim yollarını kesme planı yaptı. Şimdi haber. İran Dışişleri Bakanı bugün Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Seyda Basarakçı bir diplomatik heyetin başında ve seyahatinin İlk durağı olarak Minsk'te bulunuyor. Pazartesi öğle saatlerinde Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile görüşme gerçekleştirdi. Irakçı dün gece Minsk'e resmi ikili ziyaret kapsamında gelmişti. Bu sabah ise Minsk'teki zafer anıtına giderek 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlere çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Irakçı'nın ayrıca Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Rejenkov ve Ülkenin Güvenlik Konseyi Sekreteri Wolfowitz ile görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel uluslararası gelişmeleri ele alması bekleniyor. Minsk programı kapsamında 3 belgenin imzalanması planlanıyor. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Belarus'taki siyasi elitler ve medya mensupları ile yapılacak bir toplantıya katılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleşen son şiddetli saldırıyı kınadı. Bekai mesajında şöyle yazdı, "Biz Sydney'deki şiddetli saldırıyı kınıyoruz. İnsanların terör edilmesi ve öldürülmesi nerede olursa olsun reddedilmiş ve kınanmıştır." İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı şöyle dedi, çabalarımızın odağı düşmanlara açık bir mesaj içeren caydırıcı teknolojilerin yaratılmasına yöneliktir. Ordu Genel Tüm General Amir Hatemi yayınladı bildirdi, şu ifadeleri kullandı. Bilim ve araştırma bağımsızlığın toprak bütünlüğünün ve İslam Cumhuriyeti sisteminin korunmasında stratejik bir silahtır. İran İslam Cumhuriyeti ordusu böylesine büyük bir misyonla sistemin güçlü kolu olarak daima bilimsel ve teknolojik alanlarda öncü olmuştur. Bu öncülük kararlı bir iradeden ve zaferin kesinliğine olan sağlam inançtan kaynaklanmaktadır. Egemenliğin tekelleşme ve bilginin araçsallaştırması ile sömürü döngüsünü sürdürdüğü bir dünyada araştırma bizim için bilimsel bağımsızlık zincirlerini kırmanın bir alanıdır. Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Afgan televizyon kanalı Tolo News ile yaptığı röportajda iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi için İranlı yetkililerle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Azizi, Afganistan'ın İran ile ticaret hacminin 500 milyon dolara yükseldiğini belirtirken, hiçbir ülke Kabil'in dünya ülkeleriyle ticaretini sınırlayamaz dedi. Amerika'nın Afganistan'a yönelik yaptırımlarına da değinen Azizi, biz istediğimiz her ülkeyle ticaret yapabiliriz ifadelerini kullandı. Ayrıca Pakistan ile ticaretin azalmasının enflasyonist etkilerine dikkat çekerek, kısa vadede fiyatların artmasına yol açabileceğini ancak uzun vadede Afganistan'ın Pakistan'a bağımlılığını azaltacağını vurguladı. İran Devrim Muhafızı Ordusu Genel Komutanı'nın danışmanı Amerikan kamuoyunda Siyonist rejime karşı nefretin artışına dikkat çekerek Netanyahu'nun aşırılıklarından uluslararası Siyonizmi küçük düşürdüğünü söyledi. General Muhammed Rıza Nakdi, Devrim Muhafızı Ordusu Genel Komutanı'nın danışmanı Amerikan Başkan adaylarının Siyonist rejime koşulsuz desteğinin değişmekte olduğunu belirtti. Nakdi bu rejimin Filistinlilere yönelik işlediği cinayetlerin Filistin'in popülaritesini artırdığını ve Siyonistlere yönelik nefretin büyüdüğünü ifade etti. Nakdi ayrıca Amerika'nın kamuoyunu kontrol etmek için sosyal medyayı kısıtlama ve enflasyonları maddi çıkarlarla etkileme çabalarının sonuçsuz kaldığını, Siyonizme yönelik nefret dalgasının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti. Hamas hareketi yetkilisi, yerleşim faaliyetlerinden devamı Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve ibadet edenlere yapılan baskınların işgalciler için tehlikeli sonuçlar doğuracağını, dini provokasyon politikasının öfkenin ve karşılaşmaların yayılmasına da zemin hazırlayacağını söyledi. Hamas'ın üst düzey üyelerinden Harun Nasreddin, işgalci rejimin yeni yerleşim planının Kalandiya Havalimanı projesi arazilerin hedef aldığını ve yaklaşık 9000 yeni konutun da inşasını içerdiğini belirtti. Bu planın Kudüs şehrine ve İslami kutsal mekanlara doğrudan bir saldırı olduğunu vurguladı. Hamas siyasi büro üyesi ve Kudüs dosyası sorumlusu ayrıca şu ifadeyi kullandı. Bu planın yerleşimcilerin Hanuka bayramı için El-Kanatin El-Katanin kapısı yakınında şemdan kurup yakmalar ile eş zamanlı olması kutsal mekana yönelik Yahudileşirme sürecinin de tehlikeli biçimde yoğunlaştırmasının ve provokatif eylemlerin bir parçasıdır. Siyonist rejimin savaş uçakları ve topçu birlikleri bir kez daha Gazze'nin çeşitli bölgelerine hedef aldı. Aynı zamanda Batı Şeria'da geniş çaplı baskınlar gerçekleştirildi. Savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin doğusu Han Yunus ve El Beruj mülteci kampı dahil olmak üzere birçok bölgeyi vurdu. Ayrıca savaş gemileri Gazze sahillerine ateş açtı. Yerel kaynaklar şiddetli yağışlar nedeniyle mülteci kamplarındaki insani durumun kötüleştiğini ve çadırların yıkıldığını bildirdi. Bu sırada Siyonist rejim kabinesi bir esir askerinin cesediyle ilgili bahaneler öne sürerek ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakereye girmeyi reddetti. Filistin direnişi zor koşullara rağmen arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Aynı zamanda işgalci askerler Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinli gözaltına aldı. Bir Filistinli yetkili işgal altındaki Kudüs'ü çevresindeki bölgelerden ayırmaya yönelik Siyonist rejimin planının ayrıntılarını açıkladı. Bu plan özellikle Batı Şeria'da Ramallah ile olan iletişim yollarının kesilmesini hedefliyor. Ayrıca işgal altındaki Kudüs valisi Siyonist rejimin Kudüs Uluslararası Havalimanı bölgesinde kentin kuzeyinde büyük bir yeni yerleşim inşa etme planını uygulayarak Ramallah ile olan bağlantı yollarını koparmayı amaçladığını belirtti. Vali bu projenin doğrudan işgal altındaki Kudüs ile Ramallah arasındaki Filistinli bölgelerin coğrafi yapısını hedef aldığını ve Tel Aviv'in bu bölgede yeni bir sömürgeci denklem kurmayı da çalıştığını ifade etti. Filistinli yetkili ayrıca Siyonist rejimin Kefer Akab, Kalandia, El Ram, Beit Hanina ve Beir Nabala'yı kapsayan Filistinlilerin kültürel merkezinde 9000 yeni yerleşim birimi inşa etmeyi de planladığını da açıkladı. Suriyeli kaynakta Siyonist rejimin Suriye'nin güneyindeki Kuneitra yeni askeri hareketlerde de bulunduğunu bildirdi. Suriye'nin El Ahbariye muhabiri, işgalci ordunun Kuneitra'nın kuzey kırsalında Cebata el-Şabab ile Ayn el-Beyda yolu üzerinde kontrol noktası kurarak yoldan geçenleri aradığını aktardı. Ayrıca aynı muhabir Birleşmiş Milletler'in Hakikat Araştırma Komitesi'nin Suriye'nin güneyindeki Dera'nın batısında Yarmuk Havzası'nda bulunan Kuya kentine girdiğini bildirdi. Bu komitenin görevi işgalcilerin bu vilayetteki ihlallerini kaydetmek ve bölge halkının taleplerini dinlemektir. Siyonist rejim eski Suriye yönetiminin düşüşünden bu yana Suriye'ye yeni çaplı saldırılar düzenlemiş ve kısa süre önce de Dürzilere destek bahanesiyle Şam'ın bazı bölgelerini bombalamıştır. Tunus'ta yüzlerce vatandaş, muhalefet partileri ve insan hakları örgütlerinin çağrısı ile Cumhurbaşkanı'nın güvenlik kısıtlamaları ve yargı kararlarına karşı üst üste döndürücü dördüncü hafta gösteri düzenledi. Bu arada Tunuslu protestocular siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden sloganlar attı ve ülke güvenliğine karşı komplo olarak bilinen davada verilen kararları özellikle Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa'ya verilen 12 yıllık hapis cezasını kınadı. Göstericiler ayrıca muhaliflerin ifade özgürlüğünü sınırlamak için kullanıldığını söyledi. 54 numaralı kararnamenin iptalini de istedi. Özgürlüklerin azalmasının farklı siyasi akımlar arasında yakınlaşmaya yol açtığını vurguladılar. Birçok protestocu El Ayaşi, El Hamami, Şeyma, İsa ve Ahmet Necip El Şabi gibi isimlerin fotoğraflarını taşıdı. Bu kişiler yaklaşık 40 siyasetçi, gazeteci ve sivil toplum aktivisti ile birlikte söz konusu davada da yargılanıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, Haşim haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumumuz tek yorumla devam ediyor. Yorumumuz, neden Trump dünyada aşırı sağ akımları güçlendirmeye çalışıyor başlığı altında. Amerikan Başkanı Donald Trump, Avrupa ve Latin Amerika'da aşırı sağ akımları yeniden canlandırmaya çalışarak Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Habere göre Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikasında değişikliklerle sınırlı kalmadı. O, önce Amerika sloganına dayanarak özellikle Avrupa ve Latin Amerika'da ideolojik ve ekonomik müttefiklerden oluşan küresel bir ağ kurmaya çalışıyor. Bu ağ sayesinde Amerika'nın hegemonyasını yeniden tanımlamak ve gelecekteki küresel düzende nüfuzunu pekiştirmek istiyor. Son yıllarda ve Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'a dönüşü ile birlikte Washington'un Avrupa ve Latin Amerika ile ilişkilerinde yeni bir model ortaya çıktı. Bu model Trump'ın bu bölgelerdeki sağcı partiler ve akımları araçsallaştırma çabasını gösteriyor. Trump önce Amerika fikrini yalnızca Amerika içinde değil, uluslararası sahnede de sağcı akımlar arasında bir tür sinerji yaratmak için kullandı. Böylece Amerikan hegemonyasını yeniden inşa etme projesine hizmet edecek bir ağ oluşturmayı amaçladı. Avrupa'da bu proje milliyetçilik, göçün sıkı kontrolü, ulusüstü kurumlara karşı çıkış ve geleneksel siyasi kültürel sınırların yeniden inşasını savunan partilere verilen açık veya örtülü destek şeklinde görülüyor. Trump Avrupa'da milliyetçi ve Avrupa Birliği karşıtı partilere destek vererek kıtanın bütünlüğünü zayıflatmayı ve küresel düzeni yeniden tanımlamayı hedefliyor. Bu partiler göç karşıtlığı, geleneksel değerlere dönüş ve ulusüstü kurumlara eleştiri gibi sloganlarla Trump'ın söylemiyle uyumlu hale geliyor. Trump ayrıca NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik sürekli eleştirileriyle aşırı sağ partilerin güçlenmesine zemin hazırladı. Bu partiler ulusal egemenliğe dönüş ve Brüksel'e karşı çıkış sloganları ile Trump'ın yarattığı ortamdan faydalanarak Trump toplumsal tabanlarını genişlettiler. Özellikle Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde sağcı hükümetler Washington'un dolaylı desteğiyle konumlarını pekiştirdiler. Bu durum Trump'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a verdiği geniş destekte somutlaştı. Öte yandan Trump Avrupa'daki göç krizini öne çıkararak aşırı sağ partilerin söylemlerine meşruiyet kazandırdı. O, Avrupa'ya yönelik kitlesel göçü defalarca Batı kimliği için tehdit olarak nitelendirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Muhterem dinleyiciler, bu bölümde İran Yahudi cemaatinin kalbi olan Tahran'daki sinagogları tanıtacağız. Merhaba sevgili dostlar ve bin çehre bir tarih dinleyicileri. Bu sefer bu bölümde bizi farklı bir yolculuk bekliyor. Dağlara ve ovalara değil, bu toprakların tarihinin, kültürünün ve inancının kalbine bir yolculuk. Yüzyıllardır dua sesleriyle yankılanan ve çoğumuzun da her gün hiç düşünmeden yanından geçtiği yapılara gidiyoruz. Sinagoglara, İran Yahudi cemaatinin ibadethanelerine. Bu bölümde bu duvarların ardındaki sırların perdesini aralıyoruz. Oluşum ve mimari tarihlerinden Tahran ve diğer şehirlerdeki sosyal ve kültürel rollerine kadar. Bizi dinlemeye devam edin. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. We'll be right back. İran bu kadim topraklar uzun zamandır farklı etnik gruplar ve dinler için bir sığınak olmuştur. Tarih, Yahudilerin Babil'e sürgün edilmesinden ve ardından da Büyük Kuruş döneminde İran'a varışlarından bu yana 2700 yıldan fazla bir süredir bu topraklarda yaşadığını göstermektedir. Milattan önce 539'da Ahmeniş Krallığı Kuruş, tarihi ve insani bir adım atarak Yahudileri Babil esaretinden kurtaran ve topraklarına dönmelerine veya İran İmparatorluğunda istedikleri herhangi bir yerde yaşamalarına izin veren bir ferman yayınlamıştır. Bu olay, İranlılar ve Yahudiler arasında uzun süreli bir birlikteliğin başlangıcını işaret etmiştir. Bu birliktelik günümüze kadar devam etmiştir. Resmi istatistiklere göre bugün İran geleninde 100'den fazla sinagog var ve bunların yaklaşık 30'u Tahran eyaletinde bulunmaktadır. Tahran'daki Yahudi cemaatinin varlığı da yaklaşık 210 yıl öncesine, yani Ahmamed Han Gacar'ın Tahran'ı başkent olarak seçmesinden kısa bir süre sonrasına dayanmaktadır. Elbette o dönemde Yahudiler veya diğer adı ile Kelimiler Tahran'da değil, Demavend ve Firuzkuh vilayetlerinden Gilyard adı verilen bu bölgede yaşıyorlardı. Bu iddianın en önemli sebebi Gilyard, Demavend bölgesinde Kelimiler topluluğuna ait olan tarihi Gilyard mezarlığının bulunmasıdır. Burası yaklaşık 200 yıl sonra bile bölgenin kadim anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık yarım asır sonra Kelimiler, Demavend bölgesinin aşırı soğuk ve dondurucu kışları da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle yavaş yavaş bu bölgeden ayrılıp Tahran'a yerleşmeye karar verdiler. Bu bölümde Tahran'daki bir dizi sinagogun kalbinde heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Modern binaları ve işlek caddeleri arasında tarih ve gelenek izlerinin hala görülebileceği ve her sinagogun uzak geçmişten günümüze bir hikayesinin olduğu bir şehir. Tahran'daki ilk sinagogları tanımak için Udrajan mahallesine gitmek gerekir. Yahudilerin Demavend'den Tahran'a göç etmesinden sonra o dönemde yerleşim için en iyi seçenek, o zamanlar Tahran'ın eski kalesinin bir parçası olan Udrajan bölgesi ve çevresiydi. Bu tercihin sebebi de öncelikle uygun iş ve işletmeler yaratmak için Tahran çarşısı bölgesine yakın olması, ikinci olarak Tahran eski kalesinin varlığı ve geleneksel dokusuydu. Böylece o dönemin eski Tahran'ında belirli bir bölgede daha güvenli ve rahat bir şekilde bir araya gelebiliyorlardı. Bu nedenle bu bölümde ziyaret edeceğimiz ilk ve en eski sinagog, Hakim Aşır Sinagogu ve yeni sinagog olarak da bilinen Hadaş Sinagogu'dur. Hadaş Sinagogu, yaklaşık 150 yıl önce iki Yahudi mimarı olan Libet Rabbi Yakup ve Benit Hakim Aşar İshak tarafından inşa edilmiştir. Bu sinagog, bir Yahudi din lideri olan Aşer bin Mordahiyay Kaşı ve oğullarının anısına yapılmıştır. Ve bu nedenle İran Yahudileri için büyük önem taşımaktadır. Bu yapının mimarisi Gacar döneminin sonlarında Yahudi mimari sanatını yansıtır ve çatı tasarımı Yezd'in rüzgar kuleleri olan Badgir gibi davranarak sinagogu serinletmektedir. Bu sinagogun Irak tarzında Arapça yazılarla son derece yaratıcı ve sanatsal bir şekilde dekore edilmiş çok güzel alçı kapıları ve kutsal Yahudi sembollerinden esinlenilmiş 4 alçı sütun ve 7 lambalı bir avizesi vardır. Bu sinagog bugün Hakim Aşel Sinagogu olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda İran ulusal anıtlarına da kayıtlıdır. Ancak Tahran'daki diğer eski sinagog, Tahran'ın en eski sinagoglarından biri olan Ezra Yakup Sinagogu'dur. 1894 yılında dönemin ünlü Yahudi tüccarı Ezra Yakup'un vasiyeti üzerine Udlacan semtinde inşa edilmiştir. Ezra Yakup gençken ölümünden sonra mal varlığı ile bu bölgedeki Yahudilerin ibadetleri için bir sinagog inşa edilmesini vasiyet etmiştir. Ezra Yakup 1894 kışında hastalıktan öldüğünde eşi Senobar Hak Nazar vasiyetini yerine getirerek Ezra Yakup sinagogunu inşa etmiştir. Sinagoga ek olarak Udlacan mahallesinin 6 aylık ihtiyacını tam olarak karşılayacak bir su deposu ve bir medrese binası inşa ettirmiştir. Şu anda yaklaşık 130 yaşında olan bu sinagog yalnızca bir ibadethane değildir. Tarihi dönemlerde Yahudi mülteciler için güvenli bir sığınak haline de gelmiştir. 1930'larda Meşhed üzerinden Tahran'a ulaşan Buhara ve Samarkandlı bir grup Yahudi göçmen bir süreliğine buraya yerleşmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçan Polonyalı Yahudi liderler bu sinagoga sığınmıştır. Dolayısıyla Ezra Yakup sadece dini bir yapı değildir. Aynı zamanda İran'a Yahudi göçünün hafızasında önemli bir yer tutuyor. Bu sinagog bugün yaklaşık 4 asırlık bir geçmişe sahip olan Udlacan Mahallesi'nin eski çıkma sokaklarından birinin sonunda yer almaktadır. Binanın girişi izleyiciye dini ve kültürel bir kimlik aşılayan Yahudi yıldız motifli metal bir kapıdır. Bu kapıdan geçildiğinde sizleri mavi bir havuzun yanında yaşlı ve genç ağaçları ile terrazzo döşemeli nispeten büyük bir avlu sizi karşılıyor. Binalar birkaç kez restore edilmiş olsa da otantikliğin ve anıların sinmiş kokusu mekanın havasını da dolduruyor. Bu sinagogun avlusunda karşılıklı 2 ayrı binada yer almaktadır. Daha büyük olan güneydeki bina yaklaşık 200 kişi barındırıyordu ve çok sayıda odası ve yüksek tabanlı mavi kafesli pencereleri de vardı. Bu bölüm Yahudi nüfusunun azalması ve başka yerlere veya yurt dışına göç etmeleri nedeniyle günümüzde konut amaçlı kullanılıyor. Ancak karşısında kuzey tarafında hala ibadethane olarak kullanılan daha küçük bir sinagog bulunuyor. Ezra Yakup Sinagogu'nun özgün İran mimarisi ve sade ve tarihi görünümü onu Tahran'ın eski bağlamında İran Yahudilerinin tarihi ve kültürünün açık bir sembolü haline getirmiştir. Bu nedenle Hicri Şems'i 1383'te Gacar dönemine ait özel mimari özellikleri nedeniyle Ezra Yakup Sinagogu İran'ın Ulusal Anıtları listesine eklenmiş. Hayim Sinagogu İran'ın başkentindeki bir diğer aktif ve dinamik eski sinagogdur. Hicri Şems'i 1292 Tahran'ın Siyetir semtinde kurulan bu sinagog Udracan semtinin dışında inşa edilen ilk sinagogdur. Bu sinagog, dönemin tek Yahudi mühendisi olan Mimar Üstad Azizullah Banyan yegane tarafından tasarlanmış ve Hacı Benjamin Asil Mazandarani tarafından kurulmuştur. Hayim Sinagogu Tahran'ın giderek genişlediği ve Yahudilerin birlik ve beraberliklerini simgeleyecek bir ibadet merkezi inşa etmeye karar verdikleri döneme dayanıyor. Bu sinagog, Hasanabad Meydanı'ndaki konumu nedeniyle başlangıçta Hayim Sinagogu olarak da biliniyordu. Bu komplekse dini törenler düzenlendi ve sinagog her zaman aktif ve faal olduğu için İbranice'de yaşamak veya hayat anlamına gelen Hayim ismini de seçmişlerdir. Geleneksel İran kubbeleri ve kemerleriyle bu sinagogun mimarisi özel bir görünüme sahip olup İran ve Yahudi kültürünün bir yansımasıdır. Sinagog yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve çatısı Kacar mimarisinin karakteristik bir özelliği olan sekizgen şeklinde inşa edilmiştir. Kuzey, doğu ve güney kısımlarında sinagoga ışık sağlayan büyük pencereler görebilirsiniz. Kuzey kısmında ailelerin ve ileri gelenlerin ibadet ettiği küçük odalar bulunuyor. Sinagogun en önemli bölümü olan batı bölümünde Hekal adı verilen kutsal Tevrat ve Sunak yer alıyor. Sunak, güzel sıvalarla, İbranice yazılarla ve kırmızı bir perdeyle süslenmiştir. Bu kısmında sinagog din adamlarının dua ve yakarışlarını yaptığı bir minberde bulunuyor. Sinagogun eski yapısı 1956 ve 1981 yıllarında iki kez restore edilmiş ve 2005 İran Kültür Mirası ve Turizm Kurumu'nun desteğiyle Ulusal Anıtlar Listesi'ne kaydedilmiştir. Bugün bu sinagog İran Yahudilerinin ulusal müzesidir ve Tahran'a giren birçok yabancı turist sinagogu ziyaret etmeyi de planlamaktadır. Ancak günümüzde İran Yahudilerinin en önemli ve en büyük aktif sinagoglarından biri Tahran'ın merkezinde ve Filistin Caddesi üzerinde bulunan Abrişami Sinagogu'dur. Bu sinagog Hicri Şems'i 1344 yılında kurulmuş ve arazisi Arcan Abrişami olarak da bilinen Rafael Hayim tarafından bir okul ve bir sinagogdan oluşan kültürel ve dini bir kompleks inşa etmek üzere tahsis edilmiştir. Sinagog binası iki kattan oluşuyor. Birinci kat okul, ikinci kat ise ibadethane olarak kullanılıyor. Bu sinagogun kapasitesi yaklaşık 500 kişidir ve yoğun bir Yahudi bölgesinde yer alması nedeniyle bu sinagogda özellikle Şabat ve özel günlerde her gün birkaç kez tefila törenleri düzenlemektedir. Bu büyük kompleksin kuruluşu Sedk Kültür Derneği kurucuları olan Arcan Abrişami, Dr. Nasir Ahtarzade, David Buruçim, Menashe Purat, Benjamin Şabani, Mehdi Musazade, Habibullah Levi, Abdullah Nathan Eli ve Musa Nasir'in yanı sıra diğer hayırseverlerin işbirliği ve yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 1995 yılında bir hayırseverin çabaları ile Yahudilikte yıkanmak için kullanılan özel bir havuz olan bu sinagogun mikvesi Rosa adıyla açılmış ve 2008 yılında Sinagog Konseyi'nin işbirliği ve Aharon Şergan'ın desteğiyle erkeklerin kullanımına yönelik bir mikve daha hizmete açılmıştır. Abrişami Sinagogu aynı zamanda dini dersler ve Yahudi eğitimi için de bir merkezdir. Akşamları genellikle Talmud ve Tevrat dersleri veriliyor. Bu sinagogun önemli hahamları arasında Haham Yedidya Şoft, Yehoşova Nathan Eli, Mühendis Elyasyan ve Doktor Hammami bulunmaktadır. Abrişami Sinagogu çevresindeki mahalle, Yahudi ailelerin varlığı ve kültürel ve sosyal aktiviteler sayesinde sıcak ve canlı bir atmosfere sahiptir. Şabat ve Yom Kipur gibi dini bayramlarda da mahalle özel bir atmosfere de bürünmektedir ve sinagogdan dua ve ibadet sesleri de duyulmaktadır. Çevresindeki geleneksel dükkanlar ve işletmelerde Tahran'ın bu bölgesindeki Yahudi cemaatinin aktif sosyal yaşamını da yansıtır. Abrishamin Sinagogu yalnızca bir ibadethane değildir. Aynı zamanda İran'ın başkentinin kalbinde Yahudi kültürünün eğitim ve tanıtım merkezidir ve din azınlıkları ile İran toplumu arasındaki barışçıl ve dinamik bir arada yaşamanın önemli sembollerinden biridir. Tahran'daki bir diğer aktif sinagog ise Yusefabad Sinagogu'dur. 1951 yılında Suket Şalem adıyla kurulan bu sinagog, Tahran'ın en büyük sinagoglarından biridir. 1076 metrekarelik bir alana sahip olan sinagog, ibadethane olmasının yanı sıra Yahudi cemaatinin kültürel ve eğitim faaliyetlerinin merkezidir. Bu sinagogun çevresinde bölgedeki Yahudilerin aktif sosyal yaşamını yansıtan Yahudi dükkanları ve eğitim merkezleri de bulunmaktadır. Yusefabad Sinagogu, Tahran'daki en büyük sinagoglardan biri olmasının yanı sıra modern tesisleri, kütüphanesi ve toplantı salonu ile Yahudi çocuklara ve gençlere İbranice ve din eğitimi verildiği bir yer olması nedeniyle Yahudi cemaatinin dini ve kültürel faaliyetleri içinde önemli bir merkezdir. Bağ-ı Saba Sinagogu, Tahran'ın kuzeydoğusundaki bir diğer önemli Yahudi sinagogudur ve eski Şemiran yolu bölgesinde yer almaktadır. Sinagog, 1951 yılında Bağ-ı Saba mahallesinde ve çevresinde yaşayan bir grup Yahudi tarafından kurulmuştur. Sinagogun kuruluşu oldukça kolaydır. İlk olarak Mukaddem Mahallesi sakinlerinden Süleyman Razagi evinde bir odayı adadı ve mahalle Yahudilerinin ibadet edebilmesi için oraya bir Tevrat yerleştirdi. Ardından Bağ-ı Saba'da bir başka Yahudi olan Salim Karandiyan evinin sinagogun kullanımına adadı. Böylece sinagog küçük bir odadan bu eve taşındı. Bağ-ı Saba'daki Yahudi nüfusu arttıkça daha geniş bir alana ihtiyaç duyuldu. Sinagog konseyi yeni bir bina işletmeye karar verdi. Sinagogun yanındaki arazi satın alındı ve yeni binanın inşaatına başlandı. Ashmon Naaman maddi desteğiyle 1995 metrekarelik iki katlı lüks bir bina inşa edildi. İkinci katta 300 kişilik, birinci katta 150 kişilik bir sinagog inşa edildi. Ayrıca aynı kompleksi 6 sınıflık bir ilkokul inşa edilmiş ve bu da sinagogun yalnızca bir ibadethane olarak değil, aynı zamanda bir eğitim ve kültür merkezi olarak da önemini de yansıtıyor. Bağ-ı Saba Sinagogu, Tahran Yahudi cemaati için önemli dini ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin 31 Mart 2013 tarihinde İran Yahudilerinin lideri merhum Haham Yusef Hamidani Kohan için anma töreni bu sinagogda gerçekleştirilmiş ve vefatının ardından cenazesi de aynı yerde kaldırılmıştır. Sinagog yalnızca günlük ibadetlerin yapıldığı bir yer değil, aynı zamanda Tahran'ın kuzeydoğusundaki Yahudiler için kültürel, eğitimsel ve sosyal buluşmaların merkezidir. Bağ-ı Saba Sinagogu, çevresindeki mahalle, geleneksel ve yerel dükkanları ve işletmeleriyle Yahudi cemaati için samimi ve sosyal bir ortam sağlamakta ve Şabat ve Yom Kipur gibi dini bayramlarda bu mahallede özel bir mutlu, manevi atmosfer oluşmaktadır. Tahran'ın kuzeydoğu bölgesinden geçip şehrin kuzeyine ve kuzeybatısına doğru ilerlediğinizde Pesiyan Sinagogunu göreceksiniz. Hekim Sinagogu olarak da bilinen bu sinagog, Tahran'daki Yahudi sinagoglarından bir diğeridir. Zafiraniye semtinde Pesiyan Caddesi'nde yer almaktadır. Bu sinagog, aslen Hekim ailesine ait bir bahçeydi ve 1960'ların başında bir sinagog inşa edilmesi için Tahran Kelimeler Derneği'ne bağışlanmıştı. 1969'un sonlarında ise bu sinagogun binası Mühendis Mansur Makkabi ve Emir Şoşani adlı iki ünlü mimar tarafından inşa edilip hizmete açıldı. Pesyan sinagogunun arazisi yaklaşık 1000 metrekare, binası ise yaklaşık 500 metrekare olup konik kubbeli sekizgen bir yapıda tasarlanmıştır. Hekim sinagogu girişi kütüphane ve kadın erkek ayrı alanlar gibi farklı bölümlere sahip olup mimarisi oldukça ilgi çekicidir. Bu sinagogun kubbesinden zemine kadar olan çatı yüksekliği 14 metredir ve sekizgen avlusunun kapasitesi yaklaşık 400 kişidir. Bu sinagogun pencereleri vitray resimlerle kaplıdır ve Yakup soyunun ve Musa'nın emirlerinin sembollerini de içeriyor. Pesyan sinagogu bugün sadece bir ibadethane değildir. Aynı zamanda Tahran'ın kuzey ve kuzey batısındaki Yahudi cemaati için sosyal ve kültürel buluşmaların merkezi olup dini törenlere, İbranice dil derslerine ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölümün sonunda İran'ın başkenti Tahran'daki en küçük ve en aynı zamanda Tahran'ın en eski sinagoglarından biri olan Mula Hanina sinagogunu ziyaret edip bahsetmek iyi bir fikir olacaktır. Mula Meşa Yezdi'nin oğlu Mula Hanina tarafından 1899 yılında Udrajan semtindeki Sirus Caddesi'nde kurulan bu sinagog, 12.766 metrekarelik alanı ile Tahran'ın en küçük sinagogudur. Sade ve hoş Kacar mimarisi ile Tahran Yahudileri için bir ibadethane olan sinagog, Tahran'ın tarihi bağlamındaki dini ve sosyal yaşamlarını da yansıtıyor. Bu küçük sinagog, bir asırdan fazla varlığı boyunca birçok iniş çıkış yaşamıştır. 1941'de İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetlendi, Rıza Şah'ın sürgüne gönderildi ve İran'ın müttefikler tarafından işgal edildiği sırada Tahran kıtlık, yoksulluk ve veba, kolera, tifus gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasıyla boğuşuyordu ve Udrajan da bu krizden kurtulamadı. Daha önce gençlik merkezinin girişimi ve Molla Hanina sinagogunun sorumlusu Yusuf Malamed'in desteğiyle sağlık hizmetleri için bir oda ayrılmıştır. Ancak sorunlar tırmanınca bu sinagog resmen Kanun Hayriye'nin ilk üssü haline geldi ve Doktor Sapir aynı odada hastaları ayakta tedavi etmeye başladı. 1949'da sağlık krizinin atlatılmasının ardından sinagogun çatısı onarım çalışmaları sırasında çöktü. Aynı dönemde Kanun Hayriye Hastanesi Yönetim Kurulu 7 yıldır faaliyette olan Mula Hanina Sinagogu binanın genişletilmesi amacıyla Sapir Hastanesi'ne bağlanmasını talep etti. Bu talep Sinagog Konseyi'nin muhalefetiyle karşılaştı. Mücadele 2 yıl boyunca devam etti ve bu süre zarfında Yahudiler geçici bir gölgelik altında dini ayinler düzenlediler. Sonunda sinagog konsey hastanenin bitişiğindeki bir avluya taşınmayı kabul etti ve eski bina hastaneye verildi. Ancak yeni sinagog artan nüfusu karşılayamadı. Kapasitesi en fazla 50 kişiydi ve çoğu avluda ayakta durmak zorundaydı. 5 yıl sonra sinagog konsey binayı genişletmeye karar verdi ve halktan bağış toplayarak 1956 yılında Simha Tora arifesinde yenilenen bina bir Yeşua töreniyle açıldı ve geçici olarak başka bir sinagoga taşınan Tevrat Tomalları tören de Mula Hanina'ya iade edildi. Günümüzde Udrajan'daki Yahudi nüfusunun azalmasıyla birlikte Mula Hanina sinagogu çoğunlukla Asara Şabit için kullanılmakta ve Şabat geceleri ve günlerinde ayinler düzenlenmektedir. Ayrıca bazı özel günlerde her yıl Tahran'ın dört bir yanından 300'den fazla kişi Lag-ı Bu'amer ve Simha Tora'yı kutlamak için bu sinagogda bir araya gelmektedir. Ayrıca yıllık Kepru töreni de bu sinagogda düzenlenmiştir. Bin Çehre Bir Tarihin bu bölümüne katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün Tahran sinagoglarından duyduklarınız, sade mimarisinden dualarına kadar sürdürülebilir bir arada yaşama ve İran'da din özgürlüğüne saygının öyküsüydü. Yahudi cemaati diğer İranlılarla birlikte ritüellerini özgürce uyguluyor ve şehrin kültürel dokusuna hayat veriyordu. Bu yolda devam ederek sonraki bölümlerde İran Yahudi tarihi ve kültürünün diğer katmanlarını keşfetmek için İsfahan, Şiraz ve Yez sinagoglarını ziyaret edeceğiz. Herhangi bir öneriniz veya deneyiminiz varsa sizden haber almaktan mutluluk duyarız. iranradio.ir ve resmi sosyal medya sayfalarımız hizmetinizdedir. Bir dahaki sefere kadar hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Fransız şarkıcı Melanie Diams'ın İslam dinini benimseme macerasını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bayan Diams şöyle diyor, İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Bazıları İslam dinine yönelişin sadece sıradan insanların arasında yaygın bir mesele olduğunu düşünebilir. Oysa bu semavi dini benimseyen insanlara bakıldığında, İslam'ın iman nuru ve güçlü mantığı, hakikat peşinde olan insanları hangi kesimden olurlarsa olsunlar, kendine doğru çektiği anlaşılır. Buna göre de birçok bilgin, aydın, düşünür, politikacı, sporcu ve sanatçı da son semavi ve en mükemmel din olan İslam dinini benimseyen insanların arasında yer alıyor. Fransız rap müziği şarkıcısı Bayan Melanie Georgiades ya da sanat dünyasındaki adıyla Melanie Diams, bir süre şarkıcılığın doruk noktasında yaşadıktan sonra gerçek huzur ve saadeti İslam dininde buldu ve Müslüman oldu. Bayan Diams'ın yaşam öyküsü İslam dinini benimseyen diğer insanların yaşam öyküsü gibi ilginçtir.
Mena Diams 1980 yılında Kıbrıs adasında Yunan bir baba ve Fransız bir annenin evliliklerinin meyvesidir. Melanie çok zor bir çocukluk dönemini geride bıraktı. Melanie'nin ailesi mali açıdan uygun durumda değildi. Henüz 4 yaşındayken daha iyi bir yaşam umuduyla ailesiyle beraber Fransa'ya göç etti. Ancak Fransa'da da ailenin durumu iyileşmedi. Bilakis 7 yaşına geldiğinde anne ve babasının boşanmasına sebebiyet verdi. Böylece Melanie'nin hayatında önemli bir değişiklik yaşandı ve Melanie esirgeme kurumuna verildi.
Ancak 1994 yılında Melanie'nin yaşamı değişmeye başladı ve şarkıcılık alanında sergilediği yetenekle bu sanata yöneldi ve daha sonraları Fransa'nın Rap Prensesi ünvanını ve birçok ödül kazandı. Ancak şarkıcılık, şan, şöhret, para ve servet Melanie'nin huzursuz ruhunu tatmin etmeye yetmedi ve 2007 yılında şiddetli bir depresyona yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bir yıl sonra Melanie Diams derin bir değişimle karşılaştı ve sanki içinde bulunduğu ve onu intihar etme noktasına kadar sürükleyen vahim durumdan bir kurtuluş yolu bulmuş gibi oldu. Evet, Melanie rahmet ve huzur dini olan İslam dinine yönelmişti.
Bayan Melanie Diams bu ruhi değişimini şöyle anlatıyor. Gerçekte bende bağnazlık ve her türlü kötülüğe karşı sevgi, şefkat, barış ve ahlak işareti olan bir değişim gerçekleşti. Akıl hastanesi, delirmek, boşluk noktasına gelmek gibi kötü bir maziye karşın Müslüman olunca adeta yeniden doğmuş gibi oldum. İslam dini bende büyük değişiklikler yarattı. Zira özellikle ben bir ömür şan ve şöhret peşinden koşmuş, bu uğurda çaba harcamış biriydim. Ama kendi kendime dedim ki, yeter artık. İlerlemek için biraz büyü. Bugün ben istediğim huzura kavuştum. Aslında benim öyküm diğer birçok sanatçının öyküsüne benziyor.
Tahran Radyosu.
Yeni Müslüman Bayan Diams, acaba müziği Allah'a imanla mı değiştin sorusuna cevaben şöyle diyor. Bu ikisini asla birbiriyle mukayese edemem. Bugün ben ancak Allah için ve ona olan aşkım için yaşıyorum. Artık yalnızlık duygusu ve kaygı hissetmiyorum ve yaşamım anlam kazandı. Bu her gün yaşadığım bir gerçektir ve ben her gün 5 kez canı gönülden dua ediyorum, yani namaz kılıyorum.
Batı dünyası mutluluğun sınırsız para ve dizgini kopmuş, sınırsız özgürlükte yattığını telkin etmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu ki, insanın kemale ermek isteyen ruhu maddiyatın çok ötesinde yüce ülkülerin peşindedir. Bu konuda Melanie şöyle diyor, bazı insanlar biz Müslümanların bazı kısıtlamalar yüzünden mutlu olmadığımızı ve toplumda yaygın olan gelenekler dışında mutlulukları benimsememiz zor ve imkansız olduğunu düşünebilir. Bu yüzden de her ne pahasına olursa olsun elde edilen para ile mutlu olabileceklerini zannedebilir. Oysa bugün benim için bunlar anlam taşımıyor ve başka şeyler daha cazip geliyor.
Bir zamanlar ünlü bir rap şarkıcısı olan Melanie Diams şimdi batı ve rap müziği hakkında şöyle diyor. Ben artık müzik dinlemiyorum. Bana kibir, şiddet, tüketicilik ruhu gibi durumları dayatan batı ve rap müziğini sevmiyorum. Zira rap müziğinin acı gerçekleri yaratabildiğini düşünüyorum ve bence bunları benimsemek saflıktır. Ben artık değiştim ve değişime uğradım. Bundan başka ben bir anneyim ve artık şarkıcılık ortamıyla hiçbir ilişkim kalmadı.
Ancak İslam dininin Melanie Diaz gibi ünlü bir sanatçı tarafından benimsenmesi ise bu semavi dinin muhaliflerini ve bağnaz çevreleri öfkelendirdi. Bu zümre Melanie'nin imajını zedelemek ve İslam dininden el çekmeye zorlamak için namertçe uygulamalarda bulundu. Özellikle Diaz Müslüman olduktan sonra İslami hicap ve tesettürünü koruma üzerinde ısrar ettiği halde bazı Avrupa ülkelerinde ve de özgürlük iddiasında bulunan Fransa'da Müslüman kadınların İslami tesettür ve hicabına karşı yoğun kısıtlamalar getiriliyor.
Melanie bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra Paris'te eski fotoğraflarımın yayımlanması çok çirkin bir oyundu. Bunlar beni rahatsız ediyor. Onlar benim özel fotoğraflarımı çalmıştır. Melanie muhaliflerine gönderme yaparak şöyle devam ediyor. Her insan yaşamında mutlu olduğunu beyan etme hakkına sahiptir. O zaman neden ben bunu başkalarıyla paylaşmamalıyım ki? Güya benim başörtüm Fransa'da büyük bir soruna dönüşmüş. Çünkü birçok kişiden bunun siyasi ve isyancı bir hareket olduğunu duydum. Sonunda Melanie Diaz 2015 yılında Melanie, Fransız ve Müslüman başlıklı bir kitap yazdı ve içinde muhaliflerin iftiralarına cevap vererek inancını savundu.
Gerçekte Bayan Diaz'ın İslam dinine ve İslami tesettüre olan inancı, muhaliflerin tacizi ve karalama kampanyaları ile vazgeçmeyeceği kadar güçlüydü. Melanie bu konuda da açıkça şöyle diyor. Ben anlamıyorum. Nasıl olur da imandan söz edilebilir ama hicapsız olunur? Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Melanie Fransa'da yayınlanan Express dergisine verdiği mülakatta da hicap hakkında şöyle diyor. Acaba başörtülü ve tesettürlü bir kadın veya İslam dinine yönelik bir insanın fikri ve duygusal bağımsızlığı olamaz mı? Oysa hicap bu kadına şecaat, kişilik, sabır, güçlü iman ve maneviyat sunuyor. Benim hicabım Allah ile olan ilişkimdir. Ben tek başıma İslami tesettüre karar verdim. Benim tüm vücudumla ve tüm organlarımla hicaba uymam gerektiğine inanıyorum. Kalabalık ortamlarda bana baktıklarında şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Ben hicapla kendimi keşfettim.
TF1 kanalının sunucusu Melanie Diaz'la görüşmesi hakkında şöyle diyor. Melanie sözlerinde hicap ve İslami giyimle ilgili özgürlükten söz etti ve İslami giyimin kendisini özgür hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi. Üstelik bu özgürlüğün kendi seçimi olduğunu vurguladı. Yani her yaptığı özgürce yapılmıştır. Üstelik vücudunu başkalarının gözü önünde sergilemeden. Melanie bu mülakatta da şöyle diyor. Başörtülü kadınların haklarına uyulmaması büyük talihsizliktir. Bu kadınlar bağnazlıkların kurbanı oluyor.
Batı dünyası garezkar bir şekilde yürüttüğü geniş kampanyalarla tekfirci sapkın terör örgütlerinin batıda işledikleri cinayetlerin İslami düşüncenin ürünü olduğunu telkin etmeye çalışıyor. Böylece tüm Müslümanları terörist olarak tanıtıyor. Oysa ilginçtir ki bu tür sapkın terör örgütlerinin hemen hemen tümü batılı devletlerin mali ve askeri yardımları ile türemiştir. Ancak batı dünyasının İslam karşıtı medya organları ne zaman Avrupa'da bir terör eylemi gerçekleşirse hemen karalama kampanyaları başlatıyor ve radikal sağ örgütler ve İslam karşıtları Müslümanları tekfirci teröristlerin ortağı ilan ediyor ve sonuçta onların can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durumun bir örneği Fransa'da Ocak 2015'te Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen saldırısından sonra yaşandı ve Fransa'da yaşayan Müslümanlar radikal örgütlerin tacizleri ve tehditlerine maruz kaldı.
O günlerde Melanie Diaz bir mesaj yayımlayarak söz konusu terör saldırısını kınadı. Melanie mesajında şöyle dedi: "Ben bir Fransızım, ben bir Müslümanım ve ben de bu olaydan etkilenerek üzüldüm. Ben bu tür şiddet ve barbarlığın İslam adına yapılıyor olmasından rahatsız oluyorum. İslam dini şiddet ve terörü men etmiştir ve barış ve huzur istemektedir. İslam dini intikam veya cinayeti öğretmez. Bilakis iman nurunu yaygınlaştırmakla insanların davranışını iyiliğe doğru yönlendirir. Suç ve cinayet ırkçı düşünceleri olan cahil insanların işidir." Melanie ayrıca radikal kesimlerin bu hadiseye tepkisine de değinerek şöyle devam ediyor: "Ben nefret ve şiddet korkusundan evimin kapısını kapatmıştım. Bu durum şeytanın oyunudur ve herkesin bu oyunu engellemesi ve kin ve nefretin artmasına mani olması gerekir."
Melanie Diaz şimdi yaşamını İslami ve insani yüce hedefler doğrultusunda kurduğunu belirterek yeni inancı hakkında şöyle diyor: "İslam dini, büyüdüğüm din yani Hristiyanlıktan çok daha sade ve daha aydındır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tarihini okuyorum. Ben bu insanlardan sabır ve bağışlamayı öğrendim." Melanie İslam dininin onu nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor: "İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum."
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde sağlığa ve sıhhatinize vermeniz gereken önemi ve bunun hayatınızdaki olumlu ve faydalı yanlarını konu edineceğiz. Geçen bölümlerde zaman yönetimi ve bu yöntemin daha iyi ve keyif verici anlar yaşamak için gerekliliğini ve rolünü ele almıştık. Bunun yanı sıra düzenli olmak, hedefli yaşamak ve bu hedeflere ulaşmak için doğru planlamanın öneminin de altını çizdik. İyi bir planlamanın yaşamdaki tüm kişisel ve toplumsal görevlerimizi düzenli olarak yerine getirmesinde size yardımcı olabilecek bir planlama olduğunu söyledik.
Böyle bir planlama ancak hayatın çeşitli yanlarının göz önünde bulundurması ile yapılabilir. Her insanın kişisel ve toplumsal hayatı onun kendi ve başkaları ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı için planlamalarda da kişi hayatının bu iki önemli boyutu göz önünde bulundurması şarttır. Kişisel görevlerden kastedilen her kişinin bilim öğrenme, ahlakını eğitme, maneviyata yönelme, kişisel sağlığına ve sıhhatine önem verme, sağlıklı beslenme, sportif planlama yapma, eğlenme ve vakit geçirme, kendi yeteneklerine has eğitim kurslarına katılma, iş sahibi olma ve gelir elde etmesidir.
Tabii tek bir boyuta odaklanması halinde insanı hayatın başka boyutlarından mahrum kalmasına neden olacaktır. Böyle bir süreç yaşanırsa insan değerli bir keyfi alma hazından da yoksun kalacaktır. Ancak başarılı bir planlama insanı kişisel ve toplumsal görevlerine doğru yönlendirip daha iyi bir yaşamı kişiye vaat edecektir. İslam dininde görevlerin yerine getirmesi bir Müslüman için önemli meselelerden sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de insanın dünyadaki görevleriyle ilgili Beyyine suresinin 5. ayetinde şöyle buyrulmuştur. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmelerinden başka bir görevleri olmadığı emredilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Allah-u Teala bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Böylece İslam dini açısından insanın asıl görevi kulluk etmektir. Ancak bu kulluk etme, köşeye çekilme ve tecritte yaşamak anlamına gelmez. İslam'da kulluk etmek kavramı, her kişinin kişisel ve toplumsal hayatında Allah rızası için çalışması ve Allah rızasını ve ona yakınlaşmak için çaba göstermesidir. Bu yönde adım atan bir insan, haram lokmadan, hak yemekten, yalan söylemekten, kötü davranmaktan, bencillikten ve kibirden de uzaklaşacaktır. İslami öğretiler öyle bir özelliğe sahip ki onlardan toplumsal ve dengeli bir hayat yaşamalarını istiyor. Bu öğretilerde Müslümanların birbirleriyle iletişim kurmaları ve sorunlarının çözümünde yardımlaşmaları tavsiye edilmiştir. Komşularına iyi davranmak, fakirler ve acizlere mali yardımda bulunmak tavsiye edilmiştir. Bu semavi din, Müslümanlardan kendilerini eğitmeleri ve yetiştirmelerinin yanı sıra başka Müslümanlar ve İslami topluluğun kemale doğru adım atmasında aktif rol oynaması istenmiştir.
Tahran Radyosu.
Bir Müslüman kişisel ve toplumsal görevlerini yerine getirmek ve Allah rızası için çabalamakla mükelleftir. Geçen bölümlerde kişisel görevlerle ilgili konuşmuştuk. Düşünmek ve kafa yormak, bilim öğrenmek, yeteneklerin tanınması ve yetiştirilmesi, bir meslek edinmesi gibi meselelerin daha iyi bir yaşam için gerekli olduğunu söylemiştir. Şimdi de bir başka önemli kişisel göreve değinmek istiyoruz. Öyle bir görev ki göz ardı edilmesi halinde birçok zorluk ve sorun ile karşı karşıya kalınabilir. Bu önemli görev sağlığın korunmasıdır. Biz insanların çoğu zaman gafil olduğumuz ve Allah-u Teala'yı bahşettiği bu nimetlerden dolayı şükretmekte kusurlu davrandığımız nimetlerden biri de sağlık ve sıhhat nimetidir. Biz insanlar sağlıklı olduğumuz sürece bu nimetin değerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak hastalanıp hafif bir şekilde ateşimiz olduğu zaman istediğimiz ve arzu ettiğimiz tek şey sağlık ve sıhhattır.
Hastanede olan bir hastanın ziyaretine gittiğimiz zaman veya bir hastayı hastaneye götürmek istediğimiz zaman birçok hasta ve rahatsız insanla karşı karşıya kalıp sağlığımızın kıymetini daha iyi anlarız. Hekim Hipokrat bu konuda şöyle diyor. Sağlık sadece hastaların görebildiği sağlıklı insanların başındaki taçtır. Evet değerli dinleyicilerimiz. Sağlık nimeti arzu ettiğiniz, özlemle istediğiniz binlerce şeyden daha değerli ve kıymetlidir. Sağlıklı bir insan ne kadar yüksek dereceli bir nimet içinde yaşadığını anladığında en iyisi Yaradan'a hamd edip ona verdiği bu nimetinden dolayı şükretmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlık ile ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştır. Sağlık, insanların günlük hayatının sermayesidir. Bu sermaye, toplumsal ve kişisel sermayelere, ayrıca fiziksel kapasitelerine dayalı olumlu bir kavramdır.
Bedensel sağlık olarak da bilinen fiziksel sağlık, insanın günlük faaliyetleri içinde yeterli olması ve acil durumlar içinde enerjisinin korunmasının yanı sıra hastalıklardan korunması için de gerektiği kapasiteye sahip olması demektir. İşte bu sağlık denilen bu değerli inci, var gücümüz ile korumaya çalışıp hiçbir zaman onu ihmal etmemeliyiz. İslam açısından da nefsin korunması ve bedene özen gösterilmesinin yanı sıra fiziksel zararlardan sakınılmasına da büyük bir önem verilmiştir. Semavi dinimizde insan, Allah'ın yarattığı varlık ve onun yeryüzündeki temsilcidir. İnsan, farklı iletişim şekillerinde Allah eksenli bir hayat sürüp kulluk ile sentezlenen bir hayat için yaratılmıştır. Hayattaki huzur ve Allah'a kulluk etmek için en önemli etkenlerden biri sağlıklı ve sıhhatli olmaktır. İslami rivayetlerde de sağlığın önemine vurgu yapılması için bir insanın en zor durumlarda ve bunalımlarda ve krizlerde bile kasten kendi sağlığına zarar getiremeyeceğinin altı çizilmiştir.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sağlığı gizli ve bilinmeyen bir nimet olarak tanımlamışlardır. Peygamber Efendimiz sahabelerden olan Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Zer! Hasta olmadan önce sağlığını kavramaya çalış ve bundan hasta olduğun zaman yararlan. Hijyenik yaşamak, doğru beslenme ve spor yapma sağlığın korunmasına önemli rol oynayacaktır. Hijyen bir terim olarak bir kişinin veya topluluğun sağlığının artırılması için gerçekleştirilen davranışlar ve girişimlerdir. Kişisel ve toplumsal hijyen birçok yanı olan ve sağlığın önemli bir parçasıdır. İslam dininde kişisel hijyen konusunda olağanüstü gerçeklere değinilmiştir. Hatta hijyen ile ilgili bazı davranışlar için belli günler tayin edilmiştir. Örneğin tırnak kesilmesi için cuma günü müstahap sayılmıştır. Ellerin yemekten önce yıkanması, hoş koku sürmek, temiz giyinmek gibi tavsiyelerde İslami öğretilerde sık sık vurgu yapılan hijyenik tavsiyeler arasına girmektedir.
Zaten Peygamber Efendimiz de kendisi temizlik ve paklığın habercisi olup kendisi herkesten daha ziyade hijyen konusuna dikkat ediyordu. Efendimiz ile görüşmelerde ilk göze çarpan özellik onun görünüşünün güzelliği, paklığı ve temizliğiydi. İnsanın maneviyatının onun doğal hayatı ile harmanlandığından dolayı Allah Resulü de hiçbir zaman sağlık, güzellik ve temizlikten söz etmeyi ihmal etmeyip, burundaki tüylerin alınması kadar ince konularda bile tavsiyelerde bulunmuşlardır. Daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı ve sıhhatli olmanız şart. Bundan dolayı kişisel hijyene büyük bir yer ayırmamız gerekiyor. Kişisel hijyen, bir kişide kurumsallaşması gereken alışkanlıkların toplamıdır. Böylece kişinin bu alışkanlıkları sevgi ve istekle yapması şarttır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şahsen temizliğe büyük önem verip elbise ve beden temizliği konusunda eşsiz bir örnektir. Peygamber Efendimiz abdestin adabını yerine getirmenin yanı sıra çoğu günler mübarek bedenini yıkayıp bunların her ikisini de ibadet olduğunu söylüyordu. Peygamber Efendimiz tenin temizliği, ruhunun tahareti ve kutsiyetiyle uyumlu idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her daim yarenleri, sahabeleri ve Müslümanlara başlarını, yüzlerini, elbiselerini ve evlerini temiz tutmalarına vurgu yapıp onların özellikle de cuma günleri yıkanmalarına ve hoş kokulu olmalarına özen göstermelerini istiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Başardığınız kadar temiz olun. Çünkü pak Allah'ımız İslam'ı paklık ve temizlik üzerine kurup temiz ve pak insanlardan başka kimsenin cennete giremeyeceğini buyurmuşlardır. Psikologlara göre çocukluk ve gençlik çağları kişisel hijyenin eğitimi için çok kritik bir dönemdir. Aile yani anne ve baba çocukların sağlık ve hijyen konularında da olduğu gibi onlar için örnek teşkil etmektedirler. Psikologların bakışından her öğün yemekten sonra dişleri fırçalamak, yıkanmak, ellerin yemekten önce yıkanması, tırnakların kesilmesi, yüzün yıkanması gibi hijyenik alışkanlıkların öğretilmesi çok faydalıdır.
Tabii sağlıklı alışkanlıkların başlaması için hiçbir zaman geç değildir. Bir kişiyi çocukluğunda hijyen konusunda eğitim verilmemişse veya hijyen konusuna ilgisiz olan bir ortamda büyümüşse, böyle bir kişiyi alışkanlık kazandırmak için tekrarlama ve alıştırma yaptırarak bu özellik kazandırılabilir. İşte hayatımız akıp gitmektedir. Biz daha iyi bir yaşam için ise daha fazla çaba göstermemiz şart. Bu çabaların ertelenmemesi ise daha büyük bir önem taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. Bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, ilahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعَقْلُونَ anlayasanız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan ortaçağ, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.